Demek ki bir insanda bir genişlik olursa, bir insan sıkıntılara rağmen büyük bir rahat bir insan gibi davranabiliyorsa eğer, bir sürü belalarla karşılaştığı halde, bir sürü sorunlarla karşılaştığı halde, herkesin bırakacağı bir anda o bırakmıyor, devam ediyorsa eğer yoluna, demek ki Allah'ın ona vermiş olduğu bir göğüs genişlemesi hadisesi vardır. Ve Allah'ın göğsünü genişletmediği insanların sabrı az olur, tahammülleri az olur. En zor şey nedir biliyor musunuz? En zor şey rampadan çıkmak değildir. En zor şey zor bir yolda ilerlemek değildir. Zor ama sizi hedefinize götüren yolda ilerlemek değildir. Eğer o yol sizi hedefinize götürüyorsa, rampa da olsa, taşlık da olsa, dikenlik de olsa, o çok zor sayılmaz. Çünkü sizi hedefinize götürmektedir. Ama bir yol da var ki asfalt, otomay gibi güzel yapılmış bir yol, kaymak gibi bir yol. O yol sizi hedefinize götürüyor zannediyorsunuz. Otoban gibi bir yol ve oradan daha hızlı giderim zannediyorsunuz. 60 sene, 70 sene gidiyorsunuz. Ve sonra bir de bakıyorsunuz ki arkanıza bir arpa boyu yol almışsınız. İşte bunun kadar zor şey yoktur dünyada.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Muhterem kardeşlerim, geçen dersimizde Vedduha suresini anlatmıştım. Bugün Kur'an'ın tertibine göre de hemen ondan sonra gelen Hazreti Osman tarafından resmi mushaf olarak düzenlenmiş olan Mushaf-ül İmam'da hemen Vedduha'dan sonra gelen İnşirah suresine başlayacağız. Vedduha'dan önce Leyl suresi gelir. sureler arasında bir ilişki, bir irtibat olur. Bazen ayetler arasında irtibat olur. Bazen iki ayet, bazen iki sure, bazen bir surenin başı ile sonu arasında bir irtibat olur. Her zaman için böyle bir irtibatı bulmak mecburiyetinde değiliz. Ama bazen Allah tarihte bir irtibatı bir alime göstermiş, başka bir irtibatı başka bir alime göstermiş. Herkese çeşitli şekillerde Kur'an'dan bazı gizli noktaları anlamayı nasip eylemiş. Leyl suresindeki bazı ayetlerin Sıddık radıyallahu anh hakkında nazil olduğu rivayetlerde gelmiştir. فَأَمَّا مَنْ اَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Burada anlatılan, kastedilen Ebu Bekir Sıddık'tır. O vermişti, Allah yoluna malını harcamıştı ve ittika etmiş, takva sahibi olmuştu. Onunla ilgili olarak gelen o ayetler ve Leyl suresi Ebu Bekir Sıddık'ın suresidir denilir. Onun hakkında gelmiştir. O ki verdi ve Allah'tan korktu ve Hüsna'yı tasdik eyledi ve biz onun için kolaylaştıracağız buyurulmuştur o surede. Orada Ebu Bekir Sıddık'tan bahseden, onun hakkında gelmiş olan Leyl suresinin hemen ardından Duha suresinin gelmesi ve ardından da İnşirah suresinin, bugün ele alacağımız İnşirah suresinin gelmesi, sureler arasındaki bir irtibattan bize haber vermektedir. Hazreti Osman'ın Kur'an'ı cem ederken, toplarken, hangi sureyi hangi sureden sonra koyacağı konusu, bu bir Allah'ın göstermesi, bir ilham yolu ile yahut da Allah Resulü'nü bildirmesi şeklinde mi olmuştur? Hangi surenin hangi sureden sonra geleceği, yoksa sahabenin kendi içtihadıyla, kendi görüşüyle mi olmuştur? Bu husus ulema arasında tartışmalıdır ve kabul edilen görüşe göre toplanması sahabenin içtihadıyla değil, tevkifi olarak Allah Resulü'nün bildirmesiyle, göstermesiyle değişik hadislerde hangi surenin hangi sureden sonra geleceğinin bildirilmesiyle olmuş veya Allah Resulü namazlarda bazen bir rekatta birkaç sure okumuş, kısa surelerden hatta bazen uzun surelerden bir rekatta birkaç sure okuyunca o gibi hadislerden hangi surenin hangi sureden sonra geleceği, Kur'an'da hangisinin önce hangisinin sonra yazılacağı da anlaşılmış olmaktadır. Dolayısıyla Hazreti Osman'ın da Kur'an'ı toplarken bu bilgilerin ışığında topladığı ve kendi içtihadınca değil veya bir başkasının içtihadınca değil, Peygamberimizin okuma tarzı ve bununla ilgili bir takım malumatlarına göre, kendisinin ve başkalarının bazı malumatlarına göre topladığı ve bu şekilde şu anda elimizdeki Kur'an'ın tertibinin, surelerin tertibinin bu şekilde olduğu görüşü kabul edilmiştir. Eğer Kur'an'ın hangi suresinin hangi sureden sonra geleceği konusu tamamen içtihadi bir mesele, sahabenin kendi görüşüne göre, reyine göre yapmış oldukları bir tatbikat, bir fiil olmuş olsaydı, o takdirde sureler arasında da bir insicam, bir uyum veya bir bağlantı aramak boşuna olurdu. Madem ki sahabenin kendi görüşüne göre, kendi içtihadına göre oluyorsa, o takdirde sureler arasında bir bağlantı aramak gerekmez. Çünkü içtihat ise o takdirde böyle bir bağlantı aramanın da bir manası yoktur. Çünkü insanların içtihadı farklı olabilir. Ama eğer tevkifi ise Resulullah tarafından bildirilmiş ve bir takım naslara dayalı olaraktan surelerin hangisinin hangisinden sonra geleceği bildirilmişse, o takdirde surelerin şimdiki tertibi arasında, iki sure arasında bir bağlantı aramak uygundur. Çünkü madem ki Allah Resulü tarafından bildirilmiştir hangi surenin hangi sureden sonra konulacağı, o halde öyle bir bağlantı aramakta da bir beis yoktur. Mesela Elem Tera suresinden sonra gelen Li'ilafi suresi, herkesin bildiği bir yerden misal vereyim. Elem Tera'da o fil ashabının, Ebrehe'nin ve ordusunun nasıl helak edildiği anlatılmaktadır. Ebabil kuşlarıyla onların nasıl helak edildikleri anlatılmış. Ondan sonra Kur'an'da yer alan Li'ilafi suresinde ise Kureyş'in ülfetinden dolayı bunların yapıldığına işaret edilmiştir. Kureyş'e muhabbetten, Kureyş'in bulunduğu topraklara ya da Kureyşlilerin iman etmelerine vesile olsun diye Peygamberimizin aşireti olan Kureyş topluluğunun ilafı için, Li'ilafi Kureyş, onların kış ve yazın seyahat etmelerinin önünü almak, artık onların daima kışta yazda orada kalabilecek ve rızıklarını temin edebilecek bir duruma gelmelerini sağlamak, yahut da huzur içerisinde sağa sola gitmelerini sağlamak, o bölgede hakimiyetlerini kurmalarını sağlamak için Allah'ın o hadiseyi meydana getirdiği, yalnız Kabe'yi korumak için değil, yalnız Kabe'yi Ebrehe'nin askerlerinden, fillerinden korumak için değil, aynı zamanda Kureyş'in muhabbeti için, çünkü Kureyş İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmektedir ve çünkü Kureyş Allah'ın beyti olan Kabe'nin bekçiliğini yapmaktadır. Onun için Kureyş'in hatırına, manasına Li'ilafi suresi hemen Elem Tera'nın aşağısına konmuştur. Bazen sureler arasında böyle bir münasebet, bir ilişki olur. Bazen ayetler arasında olur. Ayetlerin, bir sure içerisindeki ayetlerin Peygamberimizin göstermesiyle olduğu ve bir içtihat meselesi olmadığı kesinlikle sabittir. Allah Resulü hangi ayet geldiyse vahiy katiplerini çağırır ve buyururdu ki bu ayeti filan suredeki filan yere koyunuz. Böylece ayetlerin hangisinin nereye konulacağı hususu kesin olarak belirtilmiş ve bu Peygamberimiz tarafından açık bir şekilde belirtilmiştir. Ama hangi surenin hangi sureden sonra konulacağı konusu ise çok açık bir şekilde belirtilmemiştir. Bazen Peygamberimiz demin de ifade ettiğim gibi namazlarda bir rekatta birkaç tane zamm-ı sure okumak, birkaç tane kısa sure okuması gibi delillerle, hadislerle hangi surenin hangi sureden sonra konulacağı anlaşılmış veya uzun sureler baş tarafa yerleştirilmiş, Bakara, Ali İmran gibi ve kısa sureler son tarafa yerleştirilmiş, ortadaki olan sureler de ortalara yerleştirilmiş. Ama ayetlerin hangi ayetin hangi ayetten sonra geleceği konusu kesinlikle tevkifidir ve Allah'ın ve Resulü'nün bildirmesiyle olmuştur. Çünkü ayetler arasında uyum şarttır ya da ayetler arasındaki ahengin bozulmaması için, uyum olan yerlerde en azından bozulmaması, yanlışlık olmaması için bunu Peygamberimiz tarafından bildirilmesi ve gösterilmesi gerekmekteydi. Ama surenin, sureler arasında bir irtibatın kurulamaması o kadar önemli değildi. O yüzden bunu Allah Resulü bildirmemişti. Bunu kendisi bazen namazlarda farklı bir rekatta birkaç tane sure okumak suretiyle göstermiş ama özel olarak bunu belirtmemişti. Veya vahiy katiplerine filan sureyi filan sureden sonraya yerleştirin gibi bir ifadelerde bulunmamıştı. Ayetler arasında bazen surenin başı ile sonu arasında ilişki olur, bazen sureler arasında ilişki olur, bazen ayetler arasında ilişki olur. İşte bizim ele aldığımız İnşirah suresi ve ondan önceki Vedduha suresi ve ondan önceki Leyl suresi, bunlar aralarında bir bağlantı var. Allah Azze ve Celle Peygamberimizle Ebu Bekir Sıddık arasını ayırmadığını göstermek istemiş ve Leyl suresi Sıddık hakkında gelmiş. Ondan sonra
Kur'an'da yer almış olan Duha ve İnşirah suresi ise Peygamberimiz hakkında gelmişti. Böylece Allah Azze ve Celle Peygamberimizle onun en yakın dostu olan Ebu Bekir Sıddık'ın arasını ayırmamış ve onların ikisi hakkındaki sureleri ard arda Kur'an'a yerleştirmiştir. Surelerin tertibinin tevkifi olduğu, yani Allah ve Resul tarafından belirtildiği görüşüne göre söylüyorum. Ve Duha suresi, geçen de anlattığım gibi, Peygamberimize bir müddet vahyin kesilmesi sonucunda gelmiş, Peygamberimize büyük bir üzüntü hali zuhur edince, Allah onu rahatlatmak için ona Duha suresini göndermişti. Ve ona o surede haber vermişti. وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Sana gelecek daha hayırlı senin için. Gelecek günlerin daha hayırlıdır şimdiki günlerinden. Ya da ahiret senin için daha hayırlıdır şimdiki dünya hayatından. Nasıl ki orada Peygamberimize bir müjde verildi. Ve gerçekten de Peygamberimize müjdenin verildiği gibi, aynen verildiği şekilde her geçen gün o surenin nazil olmasından sonra her geçen gün Müslümanların durumları daha iyiye doğru gitmiş ve her geçen gün İslami hizmetler daha güçlenmiş, kuvvetlenmişti. Ve bu haber verildiği zamanda hiç kimsenin İslam'ın geleceği hakkında bir ümidi yoktu. Herkes İslam'ın geleceğini karanlık görüyor ve belki Müslümanların içerisinden bile belki bazı zayıflar, onlar da acaba bizim sonumuz ne olacak diye korku içerisinde bekliyor. Yahut da İslam'ın gelecek günlerini tahmin edemediğinden acaba mağlup olur mu gibi bazı korkularla iman edecek bazı insanlar iman edemiyor. Ve öyle bir dönemde böyle bir müjde veriliyor. وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Her taraf küfür içerisindeyken, hala kızlar diri diri toprağa gömülürken ve Peygamberimiz kendi kavmi tarafından dışlanmış, kovulmuş iken ve kavmi içerisinde tek başına kalmış iken, hiçbir yardımcısı neredeyse yokken, kendisine böyle bir müjde verildi ve böyle bir müjde o zamanın şartlarında adeta yani gerçekleşmesi mümkün olmayan bir müjde gibi görülüyordu. Ama Allah müjdeyi verdi ve aynen dediği gibi de oldu. وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Gerçekten de gelecek günler Peygamberimiz için o günden sonra çok güzel oldu. Her gün daha güzele doğru gitti. Her gün daha güzele doğru gitti. Bugün ele alacağımız İnşirah suresinde ise أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ اَلَّذِي اَنْقَدَ زَحْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ زِكْرَكْ Ey Resulüm, biz senin göğsünü açmadık mı? Bu ifade ve Duha suresinde de söylediğim gibi adeta Allah'ın kulu ile kuluna olan muhabbetini ifade eden bir ifadedir. Allah yüceler yücesi olarak sevgili kuluna öyle bir hitapla hitap etmektedir ki اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ Senin göğsünü açmadık mı, genişletmedik mi senin göğsünü? Bu ifade güzel bir Meltem'in esmesine benzemektedir. Peygamberimizi rahatlatan bir ifadedir. Bu ayetlerin ifade tarzına baktığımız zaman henüz daha Peygamberimizin aslında göğsü açılmış değildir. Ve Duha suresiyle biraz göğsü açılmıştı. Ama hakiki manada göğsün açılması ve İslam'ın güzel günlere ulaşması henüz daha gerçekleşmemişti. Ve Duha suresi nasıl Mekki ise bu sure de Mekki'dir. Ve İslam'ın en zor yıllarında bu sure nazil olmuştur. Müslümanların sayısının az olduğu ve hepsinin korku içerisinde olduğu yıllarda nazil olmuştur. Ve İslam'ın ilk yıllarında nazil olmuştur. Böyleyken اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرًا Senin göğsünü genişletmedik mi, açmadık mı, rahatlatmadık mı seni? Senin kalbine surur ve ferah vermedik mi? Yani ileride senin kalbine böyle surur vereceğiz, ferah vereceğiz ey Resulüm. Aslında Bedduha suresiyle bir inşirah gelmişti Peygamberimize. Bir rahatlama hadisesi olmuştu. Şimdi işte o halde iken Peygamberimiz biraz rahatlamış, biraz huzura kavuşmuş bir vaziyetteyken İnşirah suresi geldi ve Peygamberimizin o rahatlığını daha da devam ettirdi, tekit etti. Ve Peygamberimize elem neşrah leke sadrak buyurdu. Allah senin göğsünü, biz senin göğsünü açmadık mı? Burada biz ifadesinin geçiyor olması tazim ifade eder. Yani Allah Azze ve Celle kendisinin büyüklüğünü ifade etmek için biz ifadesi kullanmaktadır. Nasıl ki biz de bazen büyüklük ifadesi olarak biz ifadesi kullanırız. Biz ifadesi her zaman için çokluk ifade etmez. Mesela bir krala majesteler diye hitap edilir. Aslında bir tanedir ama fakat ler ifadesini eklersiniz sonuna, majesteleri. Halbuki ler çoğul ifadesidir. Ama sizin kastettiğiniz çoğul değildir. Bir kişiden bahsetmektesiniz ama saygı olarak onu büyütmek için, yüceltmek için majesteleri dersiniz. Aynen onun gibi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerlerde halakna gibi ifadeler kullanıyor. Yarattık ve elem neşrah buyuruyor. Açmadık mı? Biz açmadık mı? Bu ve benzeri ifadeler Allah'ın büyüklüğünü ifade etmektedir. Onun yüceliğini ifade etmektedir. Fakat bazen de çokluk ifade eder. O zaman Allah-u Teala şunu kastediyor olabilir. Biz senin göğsünü açmadık mı ey Resulüm? Yani senin göğsünü meleklerimiz vasıtasıyla açmadık mı? Yani ben tek başıma yapmadım. Yani zaten Allah hiçbir şeyi kendisi hakiki faili olmakla birlikte, hakiki gerçekleştiren o olmakla birlikte fakat bizzatihi kendisi yapmamaktadır. Nasıl ki ölüm hadisesinin hakiki faili Allah'tır. Hakiki öldüren Allah'tır. Hakiki atan Allah'tır. Her şeyin hakiki faili Allah'tır. Ama Allah Azrail'i yaratır, Azrail eliyle yapar yapacağını. Mikail'i yaratır, Mikail eliyle yapar yapacağını. İsrafil'i yaratır, İsrafil eliyle yapar yapacağını. Ve diğer meleklerini yaratır, onların eliyle yapar. Burada Allah'ın adeta büyük padişahların yardımcıları eliyle bazı şeyler yapması gibi Allah padişahlar padişahı olarak bizzatihi kendisi yapmamakta gücü yetmediğinden değil, padişahlar gücü yetmediğinden dolayı yardımcılar kiralarlar, yardımcılarıyla yapmak zorundadırlar. Allah ise اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ Bir şeyin olmasını dilediği zaman sadece ol der, oluverir. Fakat Allah buna rağmen yardımcılar edinmektedir ve Allah Azze ve Celle bu şekilde bir takım hadiselere insanların kızması ihtimaline binaen, mesela bir akrabası ölen bir insanın direkt Allah'a kızmaması için bir takım vesileler yaratır. Azrail'i araya koyar, hatta trafik kazasını Azrail'le ölüm arasında trafik kazasını koyar, hastalıkları koyar, araya mutlaka bir şeyler koyar ve direkt Allah'a, laflar Allah'a gitmesin, isyanlar direkt Allah'a olmasın diye. Trafik kazasından bilsinler, hastalıktan bilsinler veya Azrail'den bilsinler. Bazı fiilleri Allah'ın bizzatihi kendisinin yapmaması, araya bazı vesileler koyması, bazı sebepler yaratması, kulların isyan etmesi durumunda direkt Allah'a isyan etmemeleri, isyan etmiş olmamaları içindir dedik. Elem neşrah leke sadrak, ey Resulüm senin göğsünü açmadık mı? Göğüs ifadesinin gelmesi ve kalbini açmadık mı değil de göğsünü açmadık mı buyurmasında bazı hikmetler var. Büyük bir eve büyük bir bahçe lazım. Ev büyüdükçe bahçenin de büyük olması lazım. Büyük bir eve küçük bir bahçe olmaz. Eğer bahçe büyükse ev de büyük olmalı. Ev büyükse bahçesi de büyük olmalı. Aynen onun gibi ey Resulüm senin biz göğsünü genişletmedik mi? Yani sana adeta büyük bir bahçe gibi bir göğüs verdik ve o göğüs ile o göğsün içerisinde bir kalp var. O bahçenin içerisinde büyük bir villa gibi, büyük bir saray gibi. Dolayısıyla senin kalbin de o kadar büyüktür ki senin göğsünü genişlettik. Böylece senin kalbini genişletmiş olduk. Çünkü büyük bahçeye büyük ev icap eder. Büyük bahçenin içerisinde küçücük bir ev çok çirkin düşer. Veyahut senin göğsünü genişletmedik ey Resulüm. Yani sana öyle malumatlar verdik ki o malumatlarla senin göğsünü genişlettik. Malumat arttıkça senin göğsün genişleyecek. Göğsün genişledikçe malumatın daha da artacak. Yani eğer bir insanın malumatı artıyor, bilgisi artıyor ama göğsünde bir genişleme zuhur etmiyorsa onun malumatı gerçekte artmıyor demektir. Çünkü malumatı artan insanların zor günlerde başka insanlardan daha rahat davrandıklarını görmemiz gerekir. Bir insanın malumatı fazlaysa, malumatı az olan insanlardan daha rahat, daha huzur içerisinde olmalı ve herkesin eyvah dediği bir zamanda, her şey bitti dediği bir zamanda o devam edebilecek bir sabra ve tahammüle sahip olabilmelidir. Çünkü malumatın artması, göğsün genişlemesi demektir. Göğsün genişlemesi de malumatın artması demektir. Göğüs genişler, malumat da onunla beraber daha da genişler. Malumat genişler, büyür, çoğalır, ona bağlı olarak da göğüs de genişler. Eğer böyle olmuyorsa bir yerde bir yanlışlık yapılıyor demektir. Elem neşrah leke sadrak, ey Resulüm senin için göğsünü genişletmedik mi? Burada senin için ifadesi, yani bazı insanların göğsünün genişlemesi, onlar ilk anda bir haramdan zevk duyarlar, onlar haramlardan mutluluk duyabilirler, onlar kendilerinin lehine zannedebilirler, halbuki onların aleyhinedir. Bazı kötü şeylerden zevk alırlar, aslında kalplerinin sıkışması gereken bir dönemde onların kalplerinde bir ferahlık olur, halbuki bu onların aleyhinedir. Halbuki bizim senin göğsünü genişletmemiz ise ey Resulüm, o senin lehine olan bir genişletmedir. Elem neşrah leke. Senin için senin göğsünü açmadık mı? Senin hayrına bunu yapmadık mı? Yani sen büyük bir sıkıntı içerisindeydin. Ne yapacağını bilemez vaziyetteydin. Ve tek başına dal vaziyetteydin. Toplumun içerisinde tek başınaydın. Adeta bir tek ağaç gibi, büyük bir ovada tek bir ağaç gibiydin. Tek başınaydın ve sıkıntı içerisindeydin. Yahudiliğin bozulduğunu anlıyordun. Şirk içerisinde olduklarını görüyordun. Hristiyanlık da aynı şekilde. Müşrikler de aynı şekilde. O gün hanifler vardı. Hanifler de esasında dinleri kapalıydı, muğlaktı. Onlar da ne yaptıklarını bilmez vaziyetteydiler. Sen onların içerisinde tek başına kalmış ama doğru yolu da arıyor ve bulamıyordun. Ne yapman gerektiğini arıyordun fakat bulamıyordun ey Resulüm. Ve vecedeke dâllen fehedem. Ve tuhada geçtiği üzere sen dal durumdaydın. Allah seni dal olarak buldu. Tek başına, kavmin içerisinde tek başına kalmış bir insan olarak seni Allah buldu. Seni doğru yolu arayan fakat bulamayan bir insan olarak Allah seni buldu. Ve sana Allah hidayet etmedi mi? İşte senin göğsünü bu şekilde Allah açtı. Artık ne yapacağını bilir hale geldin. Bir insan toplumunun gidişatından rahatsız olur, huzursuz olur fakat ne yapacağını bilemezdi. Bilemez bir hale gelir. Acaba bu toplumu nasıl kurtarabiliriz bu halden diye düşünür fakat bir çare bulamaz. Ya Rabbi yol yöntem göster der. Ya Rabbi bir metot göster der. Ya Rabbi bir strateji göster der. Allah'a ellerini açar, Allah'tan strateji ister. Allah'tan hareket metodu ister. Allah'tan güç ve kuvvet ister. Maneviyat ister. Güçlü bir kalp ister. Ve Allah ona onu vermediği takdirde hiçbir şey yapamaz. Tek başına olan bir insanın bir şey yapabilmesi mümkün değil. Sıkışmış bir kalple bir şey yapmak mümkün değil. Huzursuz bir kalple bir şey yapmak mümkün değil. Öncelikle kalbin genişlemesi, göğsün genişlemesi lazımdır. Ve bütün peygamberlere özellikle bu verilmiş, kalpleri genişlemiş ve biz de her zaman Musa Aleyhisselam'ın duasıyla konuşmalara başlıyoruz. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Rabbim göğsümü genişlet. Rabbim göğsümü genişlet ve benim işimi kolaylaştır. Bu şekilde dua hem Musa Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bir dua, hem de Peygamberimize verilmiş olan bir meziyettir. Elem neşrah leke sadrak, senin göğsünü genişletmedik mi? Kur'an-ı Kerim bir ayette buyuruyor ki, Allah kime hidayet etmek isterse onun göğsünü genişletir. Ve Allah kimi saptırmak isterse onun göğsünü dayık kılar, dar kılar onun göğsünü. Allah her kimin hidayete varmasını isterse onda bir huzur meydana gelir. Görevinden dolayı mutlu olur. Hizmet yaptığından dolayı mutlu olur. Yahut da eğer yanlış bir yolda gidiyorsa, doğru yolu Allah ona gösterdiği zaman ondan büyük bir mutluluk duyar. Huzura kavuşur. Allah kimin hidayetini isterse onun kalbine bir genişlik, bir ferahlık verir. Onun için bazen bir insana anlatırsınız anlamaz. Fakat bir gün gelir, bir söz söylersiniz ya da bir rüya görür yahut da bir kitap okur yahut bir yerden bir söz duyar. Ondan sonra bakarsınız ki değişmeye başlamış. Çünkü Allah onun göğsünü açmıştır. Çünkü Allah onu hidayet etmek istemiştir. Vakti saati dolmuştur. Ondan sonra artık Allah onun göğsünü açmaya kararını vermiştir. Takdir edilmiştir ve göğsü açılmıştır ve artık anlar hale getirilmiştir. Eğer anlatıyorsanız ve anlamıyorlarsa o takdirde şunu düşünmeniz gerekir. Demek ki Allah henüz bu kimsenin göğsünü açmamıştır. Henüz Allah takdir etmemiştir. Belki bunun zamanı daha gelmemiş, belki daha sonra gelecektir. Elem neşrah leke sadra, senin göğsünü açmadık mı ey Resulüm? Sen ne yapacağını bilemez bir vaziyetteyken sana ne yapacağını gösterdik ve sen huzur içerisinde oldun. Artık o saatten sonra huzur içerisinde hizmet yapmaya başladın. Toplumun nasıl kurtarılacağını artık öğrendin. Yolunu, yöntemini öğrendin. Bir ferahlık kalbine geldi ve ondan sonra artık sıkıntı içinde değil. İnsanlar ne kadar sana iftira atarlarsa atsınlar, sen büyük bir huzur içerisinde çalışmaya devam ettin. Öyle olmadı mı ey Resulüm? Soru soruyor Allah Azze ve Celle. Elem neşrah leke sadra. Seni göğsünü genişletmedik mi? Bunlar böyle olmadı mı gerçekten? Sen sıkıntı içinde değil miydin? Ve Allah senin göğsünü genişletmedi mi? Ve burada bütün göğsün genişlemesi hadisesinin Allah'tan olduğu anlaşılmaktadır. Demek ki bir insanda bir genişlik olursa, bir insan sıkıntılara rağmen büyük bir rahat bir insan gibi davranabiliyorsa eğer, bir sürü belalarla karşılaştığı halde, bir sürü sorunlarla karşılaştığı halde, herkesin bırakacağı bir anda o bırakmıyor, devam ediyorsa eğer yoluna, demek ki Allah'ın ona vermiş olduğu bir göğüs genişlemesi hadisesi vardır. Ve Allah'ın göğsünü genişletmediği insanların sabrı az olur, tahammülleri az olur. Göğsün genişlemesi fakat hemen olmamaktadır. Belli bir süre sonunda, alıştıktan sonra Allah Resulüne o kadar iftiralar atılmıştı ki kendisinin en yakın dostları bile kendisine iftira atmaya başlamışlardı. En yakın dostları, akrabaları bile kendisine iftira atıyorlardı. Ve Allah Resulü bütün bunlara rağmen tahammül gösteriyor, sabır gösteriyordu. Önceleri çok üzülüyordu, onların her lafından çok alınıyordu, ağlıyordu, geceleri uykusu kaçıyordu. Ama daha sonra bu laflara Allah Resulü alışmaya başladı. Alıştı ve sonra elem neşrah leke sadrak geldi. Senin göğsünü genişletmedik mi? Yani göğsün genişlemesi hadisesi hemen 3 günde olan bir hadise değildir. Bir müddet sabredeceksin. Bir müddet sıkıntılar içinde olacaksın ey Resulüm. Ondan sonra alışmaya başlayacaksın yavaş yavaş. Ve ondan sonra senin göğsünü artık tamamen biz genişletme görevini kendi üzerimize alacağız. Demek ki bir dönem dişini sıkmak zorundadır. Hizmetle uğraşan insanlar, toplumun hayırlı yolda değiştirilmesi için gayret gösteren insanlar, toplumdan, cehennemden kurtarmaya çalıştıkları insanlardan iftira işiten insanlar, onların yapması gereken bir müddet sabretmektir. Bir müddet sabredecek, dişini sıkacak, ondan sonra Allah'ın onun göğsünü genişlettiğini göreceksiniz. Ve Allah'ın göğüslerinizi genişlettiğini göreceksiniz. Artık daha rahat olacaksınız. Ağır laflar duyacaksınız belki ama artık eskisi kadar üzülmeyeceksiniz. Ve görevinizi yapmaya devam edeceksiniz. وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اَلَّذِي اَنْقَدَ ظَهْرَكَ Senin o göğsü, senin sırtını büken, seni böyle adeta iki büklüm eden o viziri, o yükü senin üzerinden kaldırmadık mı ey Resulüm? Ve vada'na anke vizrak. Senden o viziri kaldırmadık mı? Vizir kelimesinin bir manası günahtır. Fakat Allah Resulü için böyle bir şey caiz olamaz. Burada Allah Resulü için doğru olan mananın şu olduğunu söylememiz icap eder. Senin üzerindeki yükü kaldırmadık mı? Çünkü vizir kelimesi yük manasına da gelir. Günah manasına da gelir. Fakat peygamberler çocukluklarından itibaren özel bir eğitimle eğitildiklerinden dolayı büyük günahlara girmezler. Ellezi enkada zahrak, senin sırtını, senin belini iki büklüm hale getirmiş olan o günahtan seni kurtarmadık mı gibi bir mananın verilebilmesi mümkün değildir. Çünkü o takdirde peygamberimizin gizli olarak bir takım günahlar içerisinde olduğu gibi bir mana çıkar ki bu caiz değildir. Allah Resulü gizli bir mana, gizli günahlar içerisinde değildi. Çünkü başka ayetlerde Allah onunla meydan okumaktadır. O sizin içinizde yetişmedi mi? Sizin içinizde yetişmedi mi? Siz ona şimdi mecnun diyorsunuz. Halbuki ve men sahibukum bi mecnun. Sizin, o sizin arkadaşınızdır ve o mecnun değildir. O sizin aranızda doğdu, büyüdü. Onun bütün varsa eğer günahı, onun günahını siz bilirdiniz. Onun bir gün adam öldürdüğünü gördünüz mü? Bir gün zina ettiğini gördünüz mü? Bir gün içki içtiğini gördünüz mü? Eğer ellezi enkada zahrak, senin sırtını büken o vizirden kasıt eğer günah olmuş olsaydı, o takdirde peygamberimizin insanlara meydan okuması ya da Allah'ın onlara peygamberimiz ile meydan okuması mümkün olmazdı. Peygamberler büyük günahlardan masumdurlar. Onlarda ancak olsa olsa küçük zelleler olabilir. Peygamber olmadan evvel bile kasıtlı olarak büyük günah işledikleri vaki değildir. Onun için senin üzerindeki yük manasına tefsir edilmeli ve ey Resulüm sen tek başınaydın. O kadar ağır bir yükün altına girmiştin ki o yükün altında eziliyordun. Ve senin kavmin İnsanları tek tek geziyor. Hac mevsiminde bütün Arap kabileleri Mekke'ye geliyorlar. Ve senin milletin, senin aşiretin, senin akrabaların hepsini tek tek geziyor ve onlara diyorlardı ki burada bu Mekke'de bir sihirbaz var. Muhammed denilen bir sihirbaz var. Bu sihirbaz evlatla ana babanın arasını açıyor. Bu sihirbaz karıyla kocanın arasını açıyor. Bu sihirbaz şöyle şöyle işler yapıyor. Kardeşle kardeşi düşman ediyor. Sizler böyle söylüyordunuz. Ve bu peygamberimize çok ağır geliyordu ey kafirler. Allah işte o günleri hatırlatıyor peygamberimize. Senin hakkında böyle böyle söylüyorlardı. Ağır laflar senin için söyleniyordu. Fakat onların öyle söylemesi peygamberimizin kim olduğunu merak etmelerine sebebiyet vermişti. Sana senin hakkında böyle söylendiği zaman sen çok üzülmüştün ey Resulüm. Ve biz de sendeki o yükü kaldırmadık mı? Ve vada'na anke vizrak. Onların o laflarından ötürü üzüntüye kapılmıştın ve biz onu kaldırmadık mı? Ellezi enkada zahra. Öyle bir yüktü ki o senin sırtını iki büklüm etmişti. Sırtına ağır gelmişti. Onu taşıyamaz olmuştun. Yahut da sana öyle bir risalet görevi verilmişti ki sana öyle bir görev verildi ki inne senulki aleyke kavlen sakil ayetinde ifade edildiği gibi sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Sana ağır bir dava vahyedeceğiz ey Resulüm. O ağır dava senin belini iki büklüm edecek. Öyle günler geçireceksin ki perişan olacaksın. Aç kalacaksın. Dayak yiyeceksin. Taşlanacaksın. O kadar sana insanlar laflar söyleyecekler ki o kadar laflara senin gibi asil bir insanın tahammül etmesi mümkün olmayacak belki ama fakat Allah'ın verdiği sabırla tahammül gösterebileceksin. Görevin ağırlığına işaret olur bu manaya göre. Vizir kelimesi ve vada'na anke vizrak senden o viziri kaldırdık, o yükü, o çileyi senden kaldırdık ey Resulüm. Ve rafa'na leke zikrak. Ve senin zikrini yükseltmedik mi? Senin şanını, şöhretini arttırmadık mı? Cibril aleyhisselam peygamberimize gelmiş ve demişti ki Allah sana selam ediyor ve sana soruyor. onun zikrini yükseltmedik mi? Onun Allah Resulü buyurdu ki Allah daha iyi bilir. Ve Cibril Aleyhisselam peygamberimize buyurdu ki Allah senin hakkında böyle buyuruyor. Allah senin zikrini yükselttiğini haber veriyor. Allah senin zikrini yükseltti ve senin adın benim adımla birlikte anılacak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dendiği zaman Allah lafzının yazıldığı yerde Muhammed lafzı da yazılacak. Allah lafzından sonra Muhammed lafzı gelecek. Ve bütün ezanlarda eşhedü en la ilahe illallah dedikten sonra eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilecek. Kimdir bu insan? Mekke'de tek başına davayı omuzlamış insan. Tek başına ve bütün insanların aleyhinde konuştuğu insan. Ve 23 sene içerisinde Peygamberimizin peygamberlik süresi içerisinde ismi gerçekten çok yayılmış, bütün bölgelere yayılmış, Arabistan'ı aşmış, İran'a ulaşmış, Arabistan'ı aşmış, Mısır'a gitmiş, Irak'a ulaşmış, ta Bizans'a kadar ulaşmış olan bir isim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten ve rafa'na leke zikrak, sen ismini yüceltmedik mi ey Resulüm? Biz sana böyle nimetler vermedik mi? Bir hadiste peygamberimiz buyuruyor ki ben Rabbime dedim ki ya Rabbi sen Musa'ya kelim sıfatı verdin. Onunla konuştun. Ve kellemallahu Musa teklime. Sen onunla konuştun. Ve sen İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi verdin. Sen Süleyman'a rüzgarı onun emrine verdin. Süleyman'a cinleri onun emrine verdin. Davud'a filan peygambere ve falan peygambere şöyle şöyle nimetler verdin ya Rabbi. Fakat bana neyi verdin ya Rabbi diye sorduğunda hatta ben keşke bunu söylemeseydim buyuruyor Peygamberimiz. Böyle dedim ve Allah Azze ve Celle bana ben sana Kur'an'ı verdim ve senin adını, senin şanını, şerefini yüceltmedim mi buyurdu bana. Sen tek başına iken kavmin arasında yalnız kalmış ve işkence gören bir insanken senin adını yüceltmedi mi? Allah'ın peygamberimizin adını yüceltmesinin hangi yollarda olmuştur? Peygamberimize yapılan baskılar ve peygamberimizin aleyhinde yapılan konuşmalar peygamberimizin şanının ve şerefinin yücelmesine vesile olmuştur. Onun içindir ki İslami hizmetlerde bulunan insanlara yapılacak olan baskılar, onlar hakkında atılacak olan iftiralar, onların hapislere doldurulmaları, onların hakkında idam kararlarının verilmesi, onların davalarının ve onların şereflerinin daha da yücelmesine vesile olmuş ve olacaktır. Allah Resulü'nün hakkında atılan iftiralar o gün birçok insanın merak etmesine vesile olmuştu. Ve merak edip geliyorlardı. Bütün akrabaları onun hakkında iftiralar atıyor. Hacca gelmiş olan hacıların kafir olan ama İbrahim Aleyhisselam'ın hatırasına Kabe'yi hacca gelen, Kabe'yi tavafa gelen hacılara öyle şeyler söylüyorlardı ki Peygamberimiz hakkında Allah Resulü merak eder hale geliyorlardı insanlar. Acaba bu insan nasıl bir insandır deyip yanına geliyor ve onunla konuşuyorlardı. Ve Efendimiz onlara İslam'ı anlatıyordu. O zaman gerek Peygamberimizdeki yüksek ahlakı görüyorlar, gerekse etrafındaki iman etmiş olan bir grup insandaki yüksek ahlakı görüyorlar. Ve ondan sonra onlarda iman etme isteği başlıyordu. Ve bu istek ile iman edenler oluyordu. Müslümanlarda dürüstlüğü görüyorlardı. Müslümanlarda ahlakı görüyorlardı. Terbiyeyi görüyorlardı. Ve o olgunluğu görünce birçok insan iman etmek istiyordu. Önceleri reddeden insanlar daha sonra 1, 2, 3 derken yavaş yavaş iman etmeye başlıyorlardı. Demek ki İslam'ın aleyhinde veya İslam'ın öncülerinin aleyhinde atılacak olan iftiraların zamanla bir kamuoyu oluşmasına, kafirlerin eliyle kamuoyu oluşmasına vesile olduğunu görüyoruz. Demek ki Allah bazen düşmanlarının eliyle bile İslam davasını destekler. Düşmanlarının eliyle sizin adınızı yüceltebilir. Düşmanlarınızın eliyle sizin hakkınızda atılacak olan iftiraları çoğalttıkça senestedricuhum min haysu la ya'lamun. Onları biz öyle derece derece azaba yaklaştırırız ki onlar farkında bile olmazlar bilmedikleri yönlerden. Onları azaba yaklaştırırız. Yani onlar sizin aleyhinize konuşurlar. Onlar çeşitli entrikalar hazırlarlar. Onlar çeşit çeşit tuzaklar hazırlarlar. Fakat o tuzakların hepsi bir gün gelir onların başına geçer. Ve farkında olmadıkları yönlerden onları azaba yaklaştırırız. Nasıl ki Peygamberimizin öldürülmesine karar vermişlerdi. Hicretten önce, Allah Resulüne hicret emri gelmeden önce Efendimiz'i öldürmeye karar vermişlerdi. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ Onlar tuzaklar hazırlıyorlardı. Seni hapse atmak, yahut seni öldürmek, yahut da seni vatanından sürgün etmek, Mekke dışına sürgün etmek gibi bir takım planlar hazırlıyorlardı. Ve bu görüşlerin içerisinden de öldürme görüşünü tercih etmişlerdi. Çünkü hapse atarsak taraftarları daha da çoğalabilir. Veya onu sürgün edersek gittiği yerde daha fazla konuşabilir. Onun için onu öldürelim demişler ve ona karar kılmışlardı. Fakat onlar bir takım hileler hazırlıyorlardı ama Allah da onlara karşı bazı tuzaklar hazırlıyordu. Vallahu hayrul makirin ve Allah ve yemkuruna ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Onlar tuzaklar hazırlıyorlardı. Allah da hazırlıyordu. Ve Allah mekirlerin, tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. En güçlüsüdür, en kudretlisidir. Allah hazırladı mı tam hazırlar. Onların peygamberimizi öldürmeye karar vermeleri Allah'ın ona hicret izni vermesine vesile oldu. Hicret izni verildi ve Allah Resulü hicret etti. Hicret etmesiyle, Medine'ye gitmesiyle İslam hareket daha da kuvvetlendi ve İslam devleti kuruldu. Peygamberimizin Mekke'deyken ahlakına hayran olanlar, daha sonra Medine'de onun kurmuş olduğu İslam devletine hayran olmaya başladılar. İslam devletinin, ordularının yapmış olduğu tatbikat, onlardaki adalet, onlardaki ahlak, insanları hayran kılmıştı. Ve birçok insan İslam'a girmeye başlamıştı. Artık insanlar tek tek değil, kabile kabile İslam'a girmeye başlamışlardı. Onların planları Peygamberimizi öldürmek ve bu işi bitirmekti. Allah'ın da bir planı vardı ve Allah plan yapanların en hayırlısıdır. İşte onlar Peygamberimiz aleyhinde konuşmak suretiyle onun etrafındaki insanların dağılmasını istiyorlar ve bunun için gayret gösteriyorlardı ama fakat onların bu faaliyetleri kamuoyu oluşturuyordu. Bir hareketin bir toplumda yayılabilmesi için öncelikle kamuoyu oluşturması gerekmekteydi. Allah bunu bilmektedir ve onu bildiği için düşmanlarının eliyle bu kamuoyunu oluşturmaktaydı. Çünkü Müslümanların henüz kendilerinin böyle bir gücü yoktu. Kendi güçleriyle kamuoyu oluşturamazlardı. Kendilerinin ne sayısı buna müsaitti ne de maddi imkanları buna müsaitti. Bugün nasıl ki İslam aleminin değişik yerlerinde hemen hemen her tarafında Müslümanların gündemi kendilerini oluşturmaları mümkün olmamaktadır. Kamuoyu oluşturmaları mümkün olmamaktadır. Fakat İslam düşmanları tarafından bir takım entrikalar hazırlanmakta ve bu oyunlar vasıtasıyla Müslümanların davaları insanlar tarafından duyulmuş olmaktadır. Her ne kadar niyetleri olmasa bile fakat sonuçta bilmeden de olsa İslam'a hizmet etmiş olmaktadırlar. Allah bazen kafirin eliyle bile bu dine hizmet eder. Hizmet ettirir. Kafirin o oyunlarını kendilerini aleyhine çevirir ve İslami bir kamuoyu oluşmasına vesile kılar. İlk zamanlarda belki insanlar yapılan propagandaların sonucunda aleyhinizde düşünecekler. Belki onları doğru olarak zannedecekler. Fakat bir müddet sonra tanışma isteği onların kalbinde zuhur etmeye başlayacak. Acaba bu insanlar hakikaten böyle mi gibi bir takım sorular kafalarında oluşmaya başlayacak. Ve o çok gündeme gelmiş olan insanlardan bazılarıyla tanıştıkları zaman o insanlarda öyle haller olmadıklarını görecek. Onların gerçekten onların İslam düşmanlarının anlattığı gibi insanlar olmadıklarını görecek. Ve o zaman işte yavaş yavaş kamuoyu oluşmuş olduğundan dolayı, zaten hazır olduğundan dolayı beyinler, artık yavaş yavaş kalpler de hazır hale gelmeye başlayacak. Ve tartışmalar ve konuşmalar olacak. İşte bu dönemde birçok insanın İslam'ı anlaması mümkün olacak. Onun için وَرَفَعْنَا لَكَ زِكْرَكْ Ey Resulüm senin zikrini, senin adını biz yükseltmedik mi? Senin adın düşmanlarını eliyle yükseltmedik mi? Veya senin adını ezanda olduğu gibi Allah'ın adıyla birlikte zikretmedik mi? Veya senin adını kelime-i tevhid bir insanın İslam'a girmesi için söylemiş olduğu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ile Allah ve Muhammed lafızlarını bir araya getirmek suretiyle zikretmedik mi, senin adını yüceltmedik mi? Hiçbir peygambere nasip olmayan, evet bazı peygamberlere Halilullah dendi, bazısına Kelimullah dendi, bazısına Ruhullah dendi. Fakat hiçbirisinin adı Allah ile beraber yazılmadı. Hiçbirisine böyle bir şeref verilmedi. Ama ey Resulüm, sana böyle bir şeref vermedik mi? Allah'ın Resulünün adının yüceltilmesi, yalnız kendi hayatında değil, hayatından sonra da Hulefe-i Raşid'in döneminde devam etti. Peygamberimizin davası 4 halife döneminde ve ondan sonraki padişahlık dönemlerinde de yine devam etti. Ve ta bugüne kadar geldi. Ve dünyanın her tarafında Allah Resulü'nün buyurduğu gibi öyle bir zaman gelecek ki, kıldan yapılmış bir ev dahi olsa, tahtadan yapılmış bir ev olsa, çadırdan yapılmış bir şey olsa bile, topraktan yapılmış bir ev olsa bile, ey kızım, bu İslam güneşinin girmediği hiçbir ev kalmayacak. Herkes İslam güneşini görecek. Ama iman edecek, ama iman etmeyecek. Fakat herkesin evine İslam güneşi girecek. Herkesin kalbine İslam güneşi girecek. Ve mutlaka insanlar İslam'ı duyacaklar. Üzülmeyin buyurmuştu. Gerçekten Allah Resulü'nün haber verdiği gibi olmuştu. Gerçekten Kur'an'ın haber verdiği gibi olmuştu. Kur'an gaybtan haber vermekteydi. Şöyle olacak ve şöyle olacak buyuruyordu Allah. Ve gerçekten tam dediği şekilde de oluyordu. Efendimiz de bazı sahabiler gelmişler ve ya Resulullah bizim için dua etmeyecek misin demişlerdi. Ya Resulullah bizim için dua etmeyecek misin? Bizim için zafer istemeyecek misin Allah'tan? Çok zor durumdayız ya Resulullah. Mekke'de bunu söylüyorlardı. İşkence altındayken bunu söylüyorlar ve bunu söylemekte haklıydılar da. Allah Resulü buyurmuştu ki acele ediyorsunuz. Sabır göstermiyorsunuz. Sizden önceki ümmetlerin başına öyle şeyler geldi ki onlardan bazı insanlar vücutları demirden taraklarla taranır. Kemikler etlerinden ayrılırdı. Onlardan bazı insanlar var. Onları toprağa gömerlerdi boyunlarına kadar. Ve sonra başlarını testereyle ikiye biçerlerdi. Fakat onlar gene imanlarından dönmezlerdi. Vallahi öyle bir zaman gelecek ki bir kadın tek başına Sana'dan Hadramut'a ya da Hadramevt'e kadar gidebilecek. Ve Allah'tan başka kimseden korkmadan gidebilecek. O günler de gelecek ama siz acele ediyorsunuz buyurmuştu. Ve gerçekten Allah Resulü'nün dediği gibi olmuştu. Ve refa'na leke zikrakın dediği gibi olmuştu. Gerçekten Allah Resulü'nün şanı şerefi yücelmiş. Gerçekten o bölgede Allah Resulü'nün adı artık tam bir hakimiyet sağlamış. Ve o bölgede Hazreti Muhammed denildiği zaman düşman korkmuş, zalim korkmuş. Mazlumlar da sevinç duymaya başlamışlardı. Ve gerçekten bir kadın tek başına şehirler arası yolculuk yapabilecek duruma gelmişti. Allah'tan başka kimseden korkmaz hale gelmişti. O bölgede bir hakimiyet sağlanmıştı. Terör bitmişti. Hırsızlık bitmişti. Kabilecilik bitmişti. Irkçılık bitmişti. Herkes kendi kabilesini övmüyordu artık. Herkes kardeşlik anlayışı içerisine girmişti. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi olmuştu gerçekten de. Gaybtan haber verilmiş ve gaybi haber aynen çıkmıştı. Ve refa'na leke zikrak. Senin adını biz yüceltmedik mi? Öyleyse ey Resulüm fe inne me'al usru yusra. Öyleyse bilesin ki muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık var. İnne me'al usru yusra. Tekrar. Her zorlukla beraber bir kolaylık var. Madem ki ey Resulüm ve refa'na leke zikrak. Madem ki senin adını yücelttik. Yani yücelteceğiz. Daha da fazla yücelteceğiz. Ta kıyamete kadar. Şu anda dünyanın her tarafında, adeta hemen hemen her toprak parçasında eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilmeyen hiçbir mekanı kalmamış olması, Hristiyan ülkelerinde bile gerçekten eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilmeyen bir toprağın kalmamış olması ve refa'na leke zikrakın doğru olduğunu göstermiyor mu? Adını sen yücelteceğiz ey Resulüm. O kadar adın yücelecek toprak parçalarından hiçbir yerde adının zikredilmediği yüksek sesle şehadü enne Muhammeden Resulullah denilmediği hiçbir yer kalmayacak. Ve madem ki öyle, فَاِنَّ مَعَ الْسُرُ يُسْرًا. Yani zor günlere sabret ey Resulüm. Zor günlere sabret. Çünkü inne مَعَ الْسُرُ يُسْرًا. Çünkü zorlukla beraber kolaylık var. اِنَّ مَعَ الْسُرُ يُسْرًا. Çünkü zorlukla beraber kolaylık var. İki kez tekrar edilmiş olması manayı kuvvetlendirmek için olabilir. Ancak şöyle bir mana da var. Zorlukla beraber bir kolaylık var. Zorlukla beraber bir kolaylık var. Yani ey Resulüm, zorluktan sonra bir kolaylık var. Burada ma'a kelimesi, ba'da kelimesi manasında kullanılmış bazı alimlerin ifadesine göre. فَاِنَّ مَعَ الْاُسْرُ يُسْرًا يَعْنِ بَعْدَ الْاُسْرِ يُسْرًا. Her zorluktan sonra bir kolaylık var. Her zorluktan sonra bir kolaylık var. Bu ayete göre o zaman insanın her zorluk esnasında şunu düşünmesi gerekmektedir. Bu zorluktan sonra bir kolaylık gelecektir mutlaka. O halde ona göre sabır ve tahammül göstermem lazımdır. Gerçekten de hayatımızda bunu görmekteyiz. Birçok zorluklardan sonra mutlaka kolay günlerin geldiğini görmekteyiz. Mutlaka böyle sıkıntılı günlerimiz olmuştur. Ama o sıkıntılı günlerden sonra hakikaten elem neşrah leke sadra. Senin göğsünü genişletmedik mi ayetinde olduğu gibi gerçekten göğsümüze bir ferahlık geldiğini görmüşüzdür. Buna göre ma'a kelimesi ba'de manasına gelmektedir. Zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık vardır. Her yokuşun bir inişi var der bizim halkımız. Her yokuştan sonra mutlaka bir iniş olur. Her talebenin zor imtihanlarından sonra mutlaka kolay günleri gelir. Ve karnesini aldığı gün sevinir. Öyleyse ey Resulüm ve ey müminler, zorluklardan sonra kolay günlerin geleceğini unutmayınız. Her zaman baskı altında kalmayacaksınız. Her zaman böyle durgun bir hava içerisinde olmayacaksınız. Nasıl ki birkaç yıldan beri, geçen de ifade etmiştim, özellikle 28 Şubat süreci içerisinde, 97 yılından itibaren Türkiye'de İslam hizmetlerde büyük bir duraklama ve gerileme başlamıştır. Ve birçok hizmet yapan insanlar hizmetlerden uzaklaşmıştır. Çeşitli şeyleri bahane ederekten uzaklaşmışlardır. Esas sebep ise Türkiye'deki durgun havadır. Moral bozukluğudur. İşlerin yolunda gitmemesidir. İşler yolunda gitmediği zaman kavga eden insanlar çok olur. İşler yolunda gittiği zaman herkes kardeşçe geçinir ama moral yüksektir çünkü herkesin. Ama işler yolunda gitmediği zaman, gelişmeler durduğu zaman, sıkıntılı günler olduğu zaman, tehlikeli günler geldiği zaman, o zaman insanlar birbirlerine çatmaya başlarlar. Adeta işten çıkmak isteyen ama işten çıkmaya utanan, patronuna söyleyemeyen, beni çıkar, hesabımı gör de çıkmak gitmek istiyorum diyemeyen bir işçinin kavga çıkararak ayrılıp gitmesi gibi. Birçok insan Türkiye'de ve İslam aleminin değişik yerlerinde çeşitli şeyleri bahane ederek İslam hizmetlerden uzaklaştılar. Ama onlar bilsinler ki فَاِنَّ مَعَ الْاُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْاُسْرِ يُسْرًا. Her zorlukla beraber bir kolaylık var. Her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık var. Her zaman böyle gitmeyecek. Daha zor günler de gelebilir. Tam leyl olan, böyle zifiri karanlık olan günler de gelebilir. Ama mutlaka ardından duha da gelecek. وَالْدُّهَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Rabbini sizi bırakmıyor ve size darılmıyor. Yapmaya devam edin. Gayret etmeye devam edin. Her zaman her raundu kazanmanız gerekmiyor. Birinci raundu kaybedebilirsiniz. İkinci raundu da kaybedebilirsiniz. Üçüncü raundu da kaybedebilirsiniz. Ama İslam ve Müslümanlar 15 raund üzerinden dövüşmektedirler. 15. raund ahiret raundudur. Ve ahiret raundunda mutlaka müminler kazanacaklardır. Bu dünyada da müminlerin kazandıkları çok olmuştur. Müminler eğer bugün zelil vaziyetteyseler kendi tembelliklerinden kaynaklanmaktadır. O tembelliği atarlarsa Allah onları tekrar izzetli ve şerefli duruma getirecek ve bu zelil durumdan onları kurtaracaktır. Kendi ülkelerinde mahkum olanlar, kendi ülkelerinde izzetlerini, şereflerini kaybetmiş olanlar, kendi ülkelerinde esir muamelesine maruz kalanlar, kendi ülkelerinden Allah'ın farzlarını yerine getiremeyenler, o insanların yapması gereken şey bir kenara çekilmek, pasifleşmek değil. Aksine Allah'ın vermiş olduğu görevi yapmak ve şunu bilmektir. Biz pasifleştiğimizden dolayı, biz geri adım attığımızdan dolayı, biz kafirlerle flört ettiğimizden dolayı, biz Rabbani bir hareket metodu izlemediğimizden dolayı, biz taviz verdiğimizden dolayı bu noktaya geldik. Bunu anlaması ve ondan sonra yeniden ya Allah demesi, şimdiye kadar şöyle yaptık, böyle yaptık, bir türlü olmadı. Şöyle yöntemler denedik, bir türlü başarılı olamadık. 70 yıldan beri çalışıyoruz, bir türlü istediğimiz insanı ortaya çıkaramadık. Bir türlü istediğimiz hareketi ortaya çıkaramadık. Bir türlü istediğimiz hedefimize varamadık. Ama şunu anlamış olduk en azından. Edison'un dediği gibi. Edison 14 bin defa deney yapmıştı şu lambayı bulabilmek için. 14 bin defa deney yaparken birkaç yüz defasından sonra, yanlış hatırlamıyorsam 2-300 defa yahut 2-3 bin defa olabilir, başarısız bütün faaliyetlerden sonra talebeleri kendisine, hocam bu işi bırakalım, olmuyor işte. Bu kadar deney yaptık, bir türlü başaramıyoruz, artık olmuyor dediklerinde Edison lambanın içerisine koyacağı teli bulamıyordu. Kömürden mi yapacak, demirden mi yapacak, alüminyumdan mı, bakırdan mı, hangi maddeden? Onun üzerinde çalışmalar yapıyor, bir sürü maddeler deniyor, bir türlü bulamıyordu. Ve sonunda talebeleri kendisine bunu söylemişlerdi. Bırakalım demişlerdi, artık olmuyor, usandık, yıldık dediler. Edison'un cevabı şuydu, bunlarla olmayacağını anlamış olduk. Önemli bir şey öğrendik. Bir şey öğrenmiş olduk. Bunlarla olmayacağını anlamış olduk. Dedi ve çalışmasına devam etti. Etti, etti, etti ve sonunda buldu. Ve hedefine ulaşmış oldu. 14 bin defa denedi ama sonunda ulaşmış oldu. Biz de şu anda tüm dünya Müslümanları olarak Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren yeryüzünde mazlum durumda olan Müslümanlar, kendi ülkelerinde esir muamelesi gören Müslümanlar, kendi ülkelerini kendileri kurtardıkları halde, bu ülkeleri namaz kılan insanlar kurtardıkları halde, çarşaflı kadınlar kurtardıkları halde, fakat sonradan idareyi başkaları, başka fikirlerin insanları ellerine geçirdikleri halde, şu anda o günden itibaren zulüm altında inleyen Müslümanların, esir muamelesi gören Müslümanların yapması gereken şey, şunları ve şunları denedik olmadı, şu yöntemleri denedik olmadı ama bunlarla olmayacağını anlamış olduk hiç olmazsa deyip yeniden Edison'un yaptığı gibi devam etmektir çalışmasına. Çünkü inne me'al usru yusra. Mutlaka bundan sonra bir kolaylık olacak. Mutlaka her devreden sonra, zor devrelerden sonra mutlaka kolay günler gelecek. O günlerde sabır gösterenler, onlar ile o günlerde geri adım atanlar, onlar çok farklı olacaklar Allah katında. Allah Resulü bir gün tebessüm ederek çıkmıştı ashabının karşısına. Ve buyurdu ki, Allah bana bir zorluk ve iki kolaylık verdi. Bir zorluk iki kolaylığı alt edemez. Ve sonra bu ayeti okudu. فَاِنَّ مَعَ الْنُسْرُ يُسْرَ اِنَّ مَعَ الْنُسْرُ يُسْرَ. Yani bu ayette el-usur kelimesi iki defa zikredilmiştir. Zorluk demektir. İnne me'al usri, yani el-usri yusra. İki defa el-usur geçiyor. Eliflam Arapçada bir şeyin marife olduğunu ve belirli olduğunu ifade eder. Bir sayfada mesela 10 defa geçse aynı kelime, el-usur kelimesi bir sayfada 10 defa geçse bir tek şeyden bahsediyor demektir. Ama yusur kelimesi, kolaylık kelimesi ise el-yusur olarak değil, sadece yusur olarak geçmiştir. Bunun manası ise iki tane değişik kolaylık var demektir. İki değişik kolaylık. Bir tane zorluk, fakat iki tane değişik kolaylık var demektir. Yani bir zorluğa karşılık Allah iki tane kolaylık yaratacak demektir. فَاِنَّ مَعَ الْاُسْرِ Allah Resulü bunu kastediyordu. فَاِنَّ مَعَ الْاُسْرِ يُسْرًا O bir zorluğa karşı bir kolaylık var. Ama sonra tekrar اِنَّ مَعَ الْاُسْرِ يُسْرًا O deminki zorluğa karşı ikinci bir kolaylık daha var. O halde devam ediniz. Gayretli olmaya devam ediniz. Çünkü mutlaka zorluktan sonra bir kolaylık gelecek. Bu ba'de manasına göre, yani zorluktan sonra kolaylık gelecek. Ama ma kelimenin asıl manasına göre tefsir edilmesi gerekirse, zorlukla beraber kolaylık var. O zaman bunda şöyle bir mana daha çıkar. Zorluk, her zorlukla beraber mutlaka onun bir kolay yönü de vardır. Ya da o zor işi, zor gibi görülen işin mutlaka kolay bir yolu vardır. O yolu arayın, bulun demek olur. Çünkü zorlukla beraber kolaylık var. İkisi beraber gidiyor. Zıt gibi görünen bu iki kelime. Zorlukla beraber nasıl kolaylık olur? Ya zorluk vardır ya kolaylık vardır. Ama bu ikisi zıt gibi göründüğü halde aslında zıt değildir. Aslında zor olan işin mutlaka kolay bir yolu vardır. Yani onu arayınız, bulunuz demek olur manası. Onu arayın ve bulun. En zor şey nedir biliyor musunuz? En zor şey rampadan çıkmak değildir. En zor şey zor bir yolda ilerlemek değildir. Zor ama sizi hedefinize götüren yolda ilerlemek değildir. Eğer o yol sizi hedefinize götürüyorsa, rampa da olsa, taşlık da olsa, dikenlik de olsa, o çok zor sayılmaz. Çünkü sizi hedefinize götürmektedir. Ama bir yol da var ki, asfalt, otoban gibi güzel yapılmış bir yol, kaymak gibi bir yol, o yol sizi hedefinize götürüyor zannediyorsunuz. Otoban gibi bir yol ve oradan daha hızlı giderim zannediyorsunuz. 60 sene, 70 sene gidiyorsunuz. Ve sonra bir de bakıyorsunuz ki arkanıza bir arpa boyu yol almışsınız. İşte bunun kadar zor şey yoktur dünyada. Siz otobanda gittiğinizi zannedersiniz. Geniş bir yoldan, güzel bir yoldan, rahat bir yoldan gittiğinizi zannedersiniz. Ve bu yol bize hedefimize ulaştırır zannedersiniz. Ondan sonra bakarsınız ki o yol hedefinize sizi ulaştırmıyor. Onu gördüğünüz zaman eyvah dersiniz. 6 ay gece 6 ay gündüz gidersiniz. Masal kitaplarında söylediği gibi. Dere tepe düz gidersiniz. Az gider uz gidersiniz. Ondan sonra gece gündüz gittikten sonra bakarsınız ki arkanıza bir arpa boyu yol almışsınız. İşte bu adamı mahveder. Bu insanı perişan eder. Hedefinize gitmediğin o yolun gördüğünüz zaman, o güzel yolu yapanların sizi hedefinize götüren yolu yaptığını mı sanıyordunuz? O yolu güzel yapanlar, asfalt yollar hazırlayanlar önünüze. Siz önünüzde iki tane yol gördünüz. Birisi asfalt yol, güzel yol, dümdüz yol, kaymak gibi yol. Öbürü de taşlık, toprak, dikenli yol, daracık yol, tehlikeli yol, kenarında uçurum olan yol. Siz tabii ki bu yolu tercih etmediniz. Öbür yolu tercih ettiniz. Çünkü o yolu sizin için hazırlamışlardı. O yoldan gidersiniz. O yolu doğru yol zannedersiniz. Rahat yol olarak göresiniz ve o yoldan gidersiniz de, fakat o yol sizi olduğunuz yerde döndüren bir yoldur aslında. 60-70 yıl çalışırsınız, bir de bakarsınız ki hala aynı yerde sayıyorsunuz. Bir bakarsınız ki içinizden ne Ebu Bekir çıktı, ne Ömer çıktı, ne Osman çıktı, ne Ali çıktı. Ne de mesafe alabildiniz. Öyle bir yol izlediniz ki içinizden Ebu Bekir çıkartmayan bir yol. Belki içinizden zayıf insanlar çıktı. Fedakar insanlar çıkartmayan bir yol. Müslümanlar şimdi yeniden kafalarını ellerinin arasına alıp yeniden düşünmek zorundadırlar. Bu kadar yaptık olmadı. Bu kadar yaptık, bu kadar uğraştık, bu kadar yurtlar yaptık. Bu kadar vakıflar kurduk. Bu kadar halılar topladık, kilimler topladık, paralar topladık. Bu kadar buğdaylar topladık. Fakat sonunda istediğimiz insan ortaya çıkmadı. O yurtlardan istediğimiz insanlar ortaya çıkmadı. O dershanelerden istediğimiz insanlar ortaya çıkmadı. Şimdi yeniden o insanı ortaya çıkarmanın planlarını, programlarını yapmak zorundadırlar. Yeniden eğitimin stratejisini hazırlamak, planlarını yapmak zorundadırlar. Ve bunu yaparken Kur'an'a ve hadislere bakmak zorundadırlar. Çünkü Kur'an ve hadisler kadar, Kur'an ve sünnet kadar insanı insan yapan ve Ebu Bekir'i Ebu Bekir yapan, Ömer'i Ömer yapan başka bir kaynak bulamayacaksınız. O kaynağı güzel incelediğiniz zaman Ebu Bekir'i Ebu Bekir yapanın ne olduğunu göreceksiniz. Ömer'in Ömer olmasının neyle mümkün olduğunu o zaman görebileceksiniz. Kendi kafanızdan bir takım yöntemler icat etmeye gerek kalmadığını göreceksiniz. Ve inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylık var. O zor olan o işin mutlaka kolay bir yolu vardır. O yolu arayın ve bulunuz demektir. Fe izâ ferâgte fensab ve ile rabbike fergab. Öyleyse bir işten boşaldığın zaman hemen tekrardan dikiliver. Boş kaldığında tekrar yorul. Dikil, fensab. Ayağa kalk ve yorulmaya devam et. Yani ey Resulüm, cihattan boş kaldığın zaman, İslam'ı anlatma görevini yaptığın zaman, gündüzleyin yapman gereken görevi yaptığın zaman, akşam olduğunda fensal. Sabaha kadar yatma. Ayağa kalk ve namaz kıl, Rabbine kulluk yapmaya devam et. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ. Herhangi iş olabilir bu. Bu dünyevi işler de olabilir. Bu ukrevi işler de olabilir. İslam'ı anlatma görevi. İslam'ı anlatan insanlar da buna dahildir. Kendi dükkanında uğraşan insanlar da buna dahildir. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ. Boş kaldığınız zaman, işiniz bittiği zaman yatmayınız. فَنْسَبْ. Ve ayağa dikiliniz ve devam ediniz. Allah'a kulluk yapmaya devam ediniz. وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Ve yalnız Rabbine doğru dön. Yalnız Rabbine rağbet et. Rabbinden başka hiçbir şeye rağbet etme. Yani Rabbine kendini vakfet. Burada فَرْغَبْ اِلَى رَبِّكْ buyurması normal iken takdim edilmiş اِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ şeklinde gelmiş olması, önce gelmesi gereken, sonra gelmesi gereken önce gelmiş olması kasır ifade eder ve yalnız Rabbine dön demektir. Rabbinden başka hiçbir şeye dönme. Eğer فَرْغَبْ اِلَى رَبِّكْ şeklinde olmuş olsaydın, Rabbine dön, Rabbine rağbet et ama ondan başka şeylere de rağbet edebilirsin gibi bir mana çıkardı. Ama وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ buyurunca yalnız Rabbine rağbet et. Rabbinden başka hiçbir şeye rağbet etme. Bu ayetler Peygamberimize hayatı boyunca düstur olmuş ve gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca buna uymuştur. Hayatı boyunca فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ ayetlerinin gereğini yapmıştır. Ve hiçbir zaman boş kalmamıştır. Hiçbir zaman boş durmamıştır. Allah Resulü dışarıda İslam'ı anlatırdı, ya orduyu idare ederdi, ya devlet işlerini idare ederdi. Bir taraftan devlet başkanıydı, İslam'a göre idare ediyordu. Bir taraftan ordu komutanıydı, bir taraftan bir aile reisiydi. Evine geldiği zaman zamanın bir kısmını ailesine ayırır, onlara İslam'ı öğretmeye çalışır, onlara ahlakıyla örnek olmaya çalışır, bazen onlara yardımcı olur. İşi bittiği zaman hemen namaza durur, Rabbine tövbe istiğfar eder, Rabbine niyazda bulunurdu. Geceliğin bir miktar az bir şey uyur, hemen tekrar kalkar Rabbine tövbe istiğfar eder. Hatta geceliğin sağdan sola döndüğü zaman Allahu Ekber der 10 defa, La İlahe İllallah der 10 defa. Hiçbir zaman Rabbinden uzak kalmaz ve daima Rabbinin yüce adını tesbih ederdi. Sebbihisme Rabbikel A'la. Daima Rabbinin yüce adını zikrederdi. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Bu ayetler bütün Müslümanlar için bir düstur olmalıdır. Her bir kardeşimiz bunu kendisini hayatında prensip haline getirmelidir. Bir işten yorulduğun zaman veya bir işten boşaldığın zaman ey Resulüm, namaz kılmaktan yorulduğun zaman kitap oku. Kitap okumaktan yorulduğun zaman namaz kıl. Cihad etmekten yorulduğun zaman namaza başla. Namazdan usanma alametleri görüldüğü zaman Hemen kitap okumaya geç. Kitap okumadan usanma alametleri görüldüğü zaman tesbihata devam et. Mutlaka hayırlı bir şeyler yap. Ve sonra tabii ki vücudun 24 saat çalışamayacağından biraz da istirahat et. Fakat istirahat esas değildir. Esas olan çalışmaktır. İstirahat istisnadır. İstisna olan şey daima başvurulmaz. Daima istirahat yapılmaz. İstirahat az yapılır. Fakat esas olan şey çok yapılır ki o çalışmaktır. Allah bu ayeti kendine düstur edinen ve hayatının sonuna kadar daima çalışan ve zamanını iyi değerlendiren kullarından olmayı nasip eylesin. Allah göğsümüzü genişletsin, işlerimizi kolaylaştırsın ve İslami hizmetlerde büyük bir duraklama olan şu dönemde bize sadıka rüyalarla, Kur'an ile, Kur'an'dan alacağımız ilhamlar ile moral versin ve tüm dünya Müslümanlarının izzetli ve şerefli bir şekilde yaşayacağı günleri bizlere görmeyi nasip eylesin. Dünyanın şarkında ve garbında İslam için çalışan bütün mücahit kardeşlerimize Allah yardım eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.